Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 32. Ayrım. Bölüm 15. Peabody ve McNabb içeri girdiklerinde, Eve bilgisayar işlem verilerini aktarmaya hazırlanıyordu. "Somerset çok iyi," dedi Peabody. "Yarın alçısı çıkıyor ve kısa süre sonra yürümesi serbest olacakmış. Parendeler attığımı hayal edin. Matthew Bradley, Ansel Adams, Jimmy Olsen, Louis Javert. Kim bu adamlar?" "Jimmy Olsen acemi muhabir, Daily Planet'ta çalışıyor," dedi McNabb. "Onu tanıyor musun?" "Tanrım, bu Superman'dendi Dallas. Popüler kültüre biraz daha yakın olman lazım. Çizgi romanlar, video oyunları, oyuncaklar, diziler. Bak, Superman, Krypton gezegeninden dünyaya bebekken gönderilmiş bir süper kahraman ve..." "Ana hatlar sadece, McNabb." "Pekala, Clark Kent adı altında içe dönük bir gazeteci olarak Metropolis'e gelip Daily Planet'ta çalışmaya başlıyor. Gazetede Jimmy Olsen de karakterlerden biri, genç bir muhabir ve fotoğrafçı." "Fotoğrafçı tamam, işimize yarayabilir. Diğerleri?" McNabb kemikli omuzlarını silkti. "Benden bu kadar." "Ansel Adams da bir fotoğrafçıydı," dedi Peabody. "Babamda bazı fotoğraflarının baskıları vardı, doğa fotoğrafları ve güçlü çalışmalar." "Ve Matthew Brady." Eve bilgisayara döndü. "O da fotoğrafçıymış, 3'te 3. Soyadları ve adreslerden eşleşen bir şey yok. Ve 2 numaralı kapının ardında bakalım kim varmış." Eve'in bakışları dikkat kesilerek sertleşti. "Evet, elimizde bir kazanan var. Louis değil ama Henry Javert. Bir fotoğrafçı. Çektiği ölü portreleriyle tanınıyor." "Louis değil ama Henry Javert, bir fotoğrafçı. Çektiği ölü portreleriyle tanınıyor. Bu yüzyılın başlarında Paris'te ünlenmiş. Gölge fotoğraflama adındaki bu sanat formu popülaritesini çabuk kaybetmiş ama Javert'in eserleri bu stilin en iyisi kabul ediliyor. Çalışmalarından örneklere Paris Louvre Müzesi'nde, Londra Görüntü Müzesi'nde ve New York Uluslararası Fotoğraf Merkezi'nde rastlanabilirmiş." "McNabb, Henry Javert üzerine bulabileceğin her şeyi istiyorum." "Başlıyorum." "Peabody, Louis için onlarca eşleşme var." "Çocuklar," dedi Eve yüzünde ateşli bir gülümsemeyle. "Onun kokusunu alıyorum." Eve artık gözlerinden kan akmaya başlayacağını hissedene kadar çalıştı. Peabody ve McNabb'i jel yatakta ne yapacaklarsa yapmaları için yatmaya gönderdikten sonra uzun saatler çalışmıştı. Görüşü gibi düşünceleri de bulanmaya başladığında birkaç saatliğine çalışma odasındaki kanepeye uzandı. O kocaman yatakta yalnız bir gece daha geçirmek istemiyordu. Ama yine de rüyalar Eve'i kıskıvrak yakaladı. Onu buz gibi elleriyle bitkinlikten alıp kabusa savurdu. İçinde olduğu oda tanıdıktı. Korkunç bir şekilde tanıdık. Dallas'taki buz gibi kırmızı loş ışıklı odadaydı. Eve rüya gördüğünü biliyordu ve kendini uyanmaya zorladı. Ama tek yapabildiği burnuna gelen kokuyu içine çekmek oldu. Ellerindeki kan, ellerindeki bıçağın üzerindeki kan, yerdeki adamdan akan kan. Eve onun ölümünün kokusunu ve görüntüsünü içine çekiyordu. Yaptığı şeyi, kendini korumak için dönüştüğü şeyi anlamaya çalışıyordu. Kolu çok acıyordu. Rüyadaki çocuğun kolu ve kabusta kapana sıkışmış kadının kolu acı içindeydi. Adamın kemiğini kırdığı bölgede dayanılmaz bir acı vardı. Omzunun aşağısından başlayıp kanların damladığı parmak ucuna kadar uzanan bir acı. Çocuk kanı yıkayacaktı. Çocuğun o zaman da yaptığı buydu, kadının şimdi yaptığı da. Ölümü soğuk suyla yıkıyordu. Eve, yaşlı bir kadın gibi ağır ağır yürüdü. Bacaklarının arasındaki lekeyi ve lekenin nedenini kafasından silmeye çalışarak ilerledi. Burnuna metalik bir koku geliyordu. Kan, su, hangisi olduğunu nereden bilebilirdi? Daha 8 yaşında bile değildi. Adam onu yine dövmüştü, gelmişti ve bu kez onu rahat bırakacak kadar sarhoş değildi. Bu yüzden çocuğu yine dövmüş, ona tecavüz etmiş, yine bir kemiğini kırmıştı. Ama bu kez çocuk onu durdurmuştu. Bıçak onu durdurmuştu. Eve artık gidebilirdi. Soğuktan, bu odadan, babasından uzağa gidebilirdi. asla kaçamazsın ve bunu biliyorsun. Eve başını kaldırdı. Lavabonun üzerinde bir ayna vardı. Babasının yüzünü aynada görebiliyordu. İnce beyaz yüzü, şok ve acıyla kararmış gözleri. Eve arkada bir yüz daha gördü. O büyüleyici mavi gözleri, ipek gibi siyah saçları ve biçimli dudaklarıyla o güzel yüzü gördü. Kitaptan fırlamış bir resmi andırıyordu bu yüz. Rourke. Eve onu tanıyordu, onu seviyordu. Rourke onunla birlikte Dallas'a gelmişti ve şimdi onu eve götürecekti. Eve aynadan ona döndüğünde artık bir çocuk değil kadındı. Yine de babası olan adam hala kanlar içinde yatıyordu. Burada kalmak istemiyorum. Hemen eve gitmek istiyorum. Beni eve götürmeye geldin değil mi? Richie'yi hallettin mi? Benim canımı yaktı, beni çok incitti. Ama bir baba çocuğuna saygıyı öğretmek için onu ara sıra incitebilir. Rourke diz çöktü ve babasının kafasını saçlarından tutarak kaldırdı, yüzünü inceledi. Onu tanıyordum, biliyorsun değil mi? Birlikte bazı işler yaptık. Biz ikimiz de aynı türdeniz. Birbirimize benziyoruz. Hayır, sen ona hiç benzemiyorsun. Onunla hiç tanışmadın. Baktığı mavi gözler, Eve'in içinin buz kesmesine neden olan bir ateşle parladı. Bir kadın tarafından yalancılıkla suçlanmak hiç hoşuma gitmez. Rourke, adam bıçağı alarak ayağa kalktı. Yanlış Rourke'la konuşuyorsun tatlım. Ben Patrick Rourke. Adam gülümsedi ve bıçağı elinde çevire çevire ona doğru ilerledi. Sanırım artık sana babaya saygı konusunda bir ders verme vakti geldi. Eve boğazına takılı bir çığlıkla ter içinde uyandı. Takımı çalışma odasına geldiğinde Eve kendini toplamıştı. Kötü rüyalar, Rourke hakkındaki endişeleri, hatta Somerset'le yapması gerektiğini bildiği konuşma hepsini şimdilik unutmuştu. Louis Jarvet'i arıyoruz. Ocak ayında Rachel'ın fotoğraflarının çekildiği düğünde Hastings'in asistanı. Profil raporuna göre gidersek 25 ile 60 yaş arasında. Bedensel kapasitesi çok yüksek. Sanatçı zeki. Büyük ihtimalle yalnız yaşıyor. Görüntüleme ekipmanlarına sahip ya da kolayca ulaşabiliyor. Bence kendine ait. Sonuçta bunlar onun aletleri, işi, sanatı. Beni, senin Browning açısından olayı izlemeni istiyorum. İsim onun Hastings'e gönderdiği öğrenciler listesinde yok ama adamımız ismini değiştirmiş olabilir. Ben bu Javert'in Browning'den bir eğitim almış olabileceğine inanıyorum. Ya da bir dönem bir yerde Javert onun dersine ya da çalışmalarına katıldı. Browning artık bana bakmaktan sıkılmıştır. Belki taze bir surat bazı şeyleri biraz hızlandırır. 20 senedir ilk kez birisi bana taze surat diyor. Fini elindeki çöreği ısırdı. McNab, senin Kolombiya'da olmanı istiyorum. Öğrencilerle konuş. Javert konusunu takip et. Bak bakalım kim o tarz çalışmalarla ilgileniyor. Polisler bence. Genç dedektifin ağzında kocaman bir omlet parçası vardı. Cinayet polisleri ölü fotoğraflarıyla haşır neşir olur ya hani. Biz ölmeden önce fotoğraflarını çekmiyoruz. Peki ya doktorlar? McNab ağzına biraz da salam attı. Onlar hastaların fotoğraflarını çeker değil mi? Önce ve sonra halleri vardır tonla değil mi? Genelde biri onları dava ederse kıçlarını korumak için oluyor genelde ama göründüğün kadar aptal olmayabilirsin. Eve genç adamın elindeki salamlardan birini kaptı. İnanması zor ama cidden olmayabilirsin. Işık, enerji, sağlık, canlılık. Dün gece düşünüp duruyordum. Bir şeyler yakaladığımı hissetmiştim ama dikkatim dağıldı. Belki adamımız hastadır. Ya fotoğrafları sayesinde bir yaşam enerjisi elde ettiğini düşünüyorsa, iyileşmekte olduğunu düşünüyorsa? Bilmiyorum, azıcık delice geldi bana. Evet ama kendisi de öyle. Peabody ve ben bunu takip edeceğiz. Baxter ve Trueheart, siz kulüplerdesiniz. Kulüp açısını takip edin. Zor iş. Baxter kahvesini içti. Kulüplerde takılmak, dans eden genç bedenleri izlemek. Trueheart'a göz kırptı. Değil mi evlat? Trueheart'ın utançtan genç ve pürüzsüz yüzü kıpkırmızı kesildi. Oralarda takip etmemiz gereken çok şey oluyor. Dans, müzik, bar, veri akışları. Üç kişi asıldı ona, dedi Baxter. Üstelik ikisi kadındı. Fotoğrafçılık hakkında konuş, dedi Eve. Sana asılan birileri olduğunda konuyu bu Javert ve fotoğraflarına getir. Öyle değildi efendim. Sadece muhabbet etmek istemişlerdi. Bu çocuğu seviyorum. Baxter hayali bir gözyaşını siler gibi yaptı. Bu çocuğa aşığım sanırım. Eğer Baxter da sana asılırsa Trueheart, kıçını tekmeleme iznin var. Devam ediyoruz. Rachel Howard'ın cenaze töreni bu akşam. Baxter ve Trueheart kulüpte olacak ama geri kalanımızın törende olmasını istiyorum. Adamımız gelmeye karar verebilir. Pekala, dağılabiliriz. Peabody, benim aşağıda halletmem gereken kişisel bir konu var. 10 dakika içinde çıkıyoruz. Eve alt kata indi ve Somerset'i hasta bakıcıyla bir kavganın ortasında buldu. Eğer alçının çıkmasını istiyorsan işbirliği yapacaksın ve seni hastaneye götürmeme izin vereceksin. Çıkması için doktorun resmi onayı lazım. Ben bunu 2 dakikada hallederim, kenara çekil. Somerset kollarından güç alarak kalkmak üzereyken Spence onu iteleyerek yerine oturttu. Eve büyülenmiş gibi olayları izliyordu. Hanımefendi, ne olursa olsun hayatımda bir kadına vurmadım. Siz ilk olabilirsiniz. Tanrım, onu benim yapabileceğimden bile daha çok kızdırıyorsun, dedi Eve ve iki öfkeli yüzün kendine dönmesini izledi. Sanırım seninle çalışmaya devam etmeliyiz. Biraz işbirliği bekliyorum burada, diye başladı Spence. Çenesini öyle sertçe havaya kaldırmıştı ki bukleleri zıpladı. Bu şahsın çok basit bir işlem için beni bir hastaneye sürüklemesine izin vermeyeceğim. O işlemi yalnızca bir doktor yapabilir. O halde doktoru buraya getirin, diye bir öneride bulundu Eve. İşler hallolur. Bir doktordan alçı çıkarmak gibi basit bir işlem için eve gelmesini isteyemem. O kadar basit bir işlemse neden doktora ihtiyacımız var? Ah! Somerset uzun ve ince kemikli parmağını kaldırdı. Tam da benim söylediğim şey. Eminim ben bile silahımla çıkarabilirim onu. Eve düşünceli bir tavırla silahını çıkarıp dikkatle nişan aldı. Spence, sen geri çekilir misin? Bekle biraz. Kaldır o şeyi, diye inledi Somerset. Seni hasta ruh. Bilmiyorum, eğlenceli olabilirdi. Eve omzunu silkerek silahı koşumuna taktı. Doktoru ara, dedi Spence. Ona Rourke'un ondan gelip alçıyı çıkarmasını ve bu baş belasının ayağa kalkıp evden yürüyerek çıkması için ne gerekiyorsa yapmasını istediğini söyle. Ben hala neden hastaneye? Söylediğimi yap Spence. Eğer doktorun bu konuda bir sorunu olursa, diye ekledi Eve, benimle konuşabilir. Spence homurdanarak dışarı çıkarken Eve ellerini cebine soktu. Ne kadar erken ayağa kalkarsan o kadar erken tatiline çıkarsın. Ben de çıplak zafer dansımı yapmaya başlarım. Tanrım, lütfen. Eve ayaklarının arasında sürtünen Galahad'a baktı. Rourke dün akşam aradı. Dublin'de Brian Kelly'nin evindeydi. Sarhoştu. Sağlam sarhoştu. Keyifli yoksa tehlikeli gibi miydi? Bilmiyorum. Daha çok ilki gibiydi sanki. Eve öfkeyle bir elini saçlarının arasından geçirdi. Ama kendinde değil gibiydi ve o da tehlikeli bence. Babasının eski arkadaşlarından birini sıkıştırıp bir şeyler öğrenmiş. Bu adamın kim olabileceğine dair fikrin var mı? Patrick Rourke'u iyi tanımazdım. Ondan ve onun gibilerden uzak durmaya çalışırdım. Bakmam gereken bir çocuğum vardı. Somerset duraksadı. Sonra bir süre iki çocuğa bakmam gerekti. Sonra yine bir çocuk. Eve bir şey söylemedi. Söylenebilecek bir şey yoktu. Rourke bugün Claire'e gideceğini söyledi. Batıdaymış. Annesi oralı. Kendini iyi karşılamayacaklarını düşünüyordu. Eğer Rourke'u suçlayacak olurlarsa bu onların kaybıdır. Babası bile o çocuğu kıramadı. Onu bir canavara dönüştüremedi. Ama çok denedi. Somerset Eve'e baktı ve şu anda sadece Rourke'u kastetmediğini anlayıp anlamadığını merak etti. Ama Eve ona yaklaşıp aşağı doğru eğilirken gözlerinde anlayıp anlamadığına dair bir şey yoktu. Patrick Rourke'u sen mi öldürdün? Somerset'in yüzü de tıpkı Eve'in yüzü gibi ifadesizdi. Cinayette zaman aşımı olmaz. Bir polis olarak sormuyorum. Korumam gereken çocuklarım vardı. Eve Kısa bir nefes verdi. Rourke bilmiyor değil mi? Ona hiç söylemedin. Söylenecek bir şey yoktu. Bunlar çok eski davalar Teğmen, geçmişte kaldı. Senin çıkıp davanla ilgilenmen gerekmiyor mu? Bir an birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Evet, Eve doğrularak arkasını döndü. Unutma, o yassı kıçının üzerinde oturduğun son demler bunlar ve yakında bu ev Somerset'siz 3 muhteşem hafta geçirecek. Somerset sırıttı ve tekrar kucağına dönmeye karar veren Galahad'ın başını okşadı. Bence beni çok özleyecek. 32. ayrımın sonu. Sayfa 329. Devamı 33. ayrımda.